Ayrım 15. Sayfa 207. Sosyal Bilişsel Kuram. Albert Bandura. Albert Bandura'nın yaşam öyküsü. Babası Polonyalı, annesi ise Ukraynalı bir göçmen olan Albert Bandura, 4 Aralık 1925'te Kanada'da, Kuzey Alberta'daki küçük bir kasaba olan Mondre'de dünyaya gelmiştir. Ailenin tek erkek çocuğu olan Albert, kendisinden büyük 5 kız kardeş tarafından bağımsız ve kendine güvenen bir çocuk olması yönünde cesaretlendirilerek yetiştirilmiştir. Bunun yanında kasabada devam ettiği küçük okul, onun kendi kendini yönlendirebilen bir kimse olmasına önemli derecede etki etmiştir. 20 öğrencisi ve yalnızca 2 öğretmeni olan bu okulda, öğrenme işinin büyük ölçüde öğrencinin kendi inisiyatifine bırakılmış olması, Bandura gibi parlak bir öğrenci için oldukça avantajlı sonuçlar doğurmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Vancouver'daki British Columbia Üniversitesi'nde giren Bandura, burada biraz da tesadüfi bir olay sonucunda psikoloji alanını seçmiştir. Albert Bandura, okula birlikte gelip gittiği tıp ve mühendislik öğrencisi olan arkadaşlarının ders saatlerinin kendi derslerinden daha erken saatte başlıyor olması nedeniyle bu saatleri boş geçirmemek için katıldığı psikoloji kursundan oldukça etkilenmiş ve bu alanda uzmanlaşmaya karar vermiştir. 1949 yılında bu üniversiteden lisans derecesini alan Bandura, lisansüstü eğitimi için güçlü bir öğrenme kuramı temeli olan bir program aramış ve danışmanının tavsiyesiyle ABD'deki Iowa Üniversitesi'ne gitmek üzere Kanada'dan ayrılmıştır. 1951 yılında yüksek lisans, bir yıl sonra da doktora derecesi alan Bandura, 1953 yılında halen bulunduğu Stanford Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştır. Bandura'nın ilk çalışmalarının çoğu klinik psikoloji ile ilgiliydi. İlk doktora öğrencisi olan Walters'la saldırgan gençler üzerinde bir çalışma yürüten Bandura, 1959'da Walters'la birlikte Ergen Saldırganlığı adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu çalışmadan sonra Bandura yine çoğunlukla kendi danışmanı olduğu öğrencileri ile işbirliği içinde çeşitli konularda yayınlar yapmayı sürdürmüştür. Sosyal Öğrenme Kuramı, Düşünce ve Davranışın Sosyal Temelleri ve 1997 yılında yayımlanan Öz Yeterlik isimli kitapları Bandura'nın diğer önemli kitaplarıdır. Bu kitapların yanı sıra birçok bilimsel çalışmayı da yürüten Bandura'nın çalışmaları, geleneksel öğrenme kuramı ve bilişsel kişilik kuramı arasında bir bağ kurmaya yönelik çabaları içermekteydi. Yaşamı boyunca çok sayıda mesleki onur ödülü kazanmış olan Albert Bandura, 1974 yılında Amerikan Psikoloji Birliği Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Ayrıca Amerikan Psikoloji Topluluğu 2004 yılından bu yana sıra dışı başarı sağlayan lisansüstü psikoloji öğrencilerine Albert Bandura'nın adını verdikleri Albert Bandura Mezuniyet Sonrası Araştırma Ödülü ile ödüllendirmektedir. Albert Bandura halen 40 yılı aşkın bir süredir ders verdiği ve araştırmalar yürüttüğü Stanford Üniversitesi'nde psikoloji kürsüsündeki görevini yürütmektedir. Sosyal Bilişsel Kuram, Temel Kavramlar ve İlkeler. Öğrenme kuramlarındaki gelişmeler sonucunda davranışın nedensel analizinde içsel ve hipotetik güçlerden ziyade çevresel etkilere odaklanılmaya başlanmıştı. Bu bakış açısına göre insan davranışı, onu ortaya çıkaran dışsal uyarıcılar ve sürmesini sağlayan pekiştirici sonuçlar açısından incelenmeliydi. Ancak ilerleyen yıllarda insan davranışının dışsal güçler ve içsel süreçler arasındaki karmaşık etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıktığı düşüncesi öne sürülmeye başlandı. Skinner'ın radikal davranışçılığının aksine bilişsel süreçlere önem veren ve bu süreçleri de İnceleme konusu yapan bu sosyal bilişsel bakış açısının öncü kuramcılarından biri de Albert Bandura'dır. Sosyal bilişsel kuram birkaç varsayım üzerine kurulmuştur. Bu varsayımlardan birincisi, insanoğlunun farklı durumlarda çeşitli davranışları öğrenmeye yönelik bir esnekliği olduğu varsayımıdır. Bandura, Skinner'ın insanların doğrudan kendi yaptıkları davranışların sonuçlarından öğrendikleri fikrine katılmakla birlikte, başka insanların davranışlarını gözleyerek öğrenmek anlamına gelen dolaylı öğrenme üzerinde daha çok durmaktadır. Sosyal bilişsel kuramın dayandığı bir diğer varsayım ise davranışlar, çevre ve kişisel faktörler arasındaki üçlü ve karşılıklı belirleyicilik modelidir. Bu karşılıklı belirleyicilik, insanların kendi yaşamlarını düzenleme kapasitesine sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu kapasite sayesinde insanlar olaylara ilişkin beklentiler geliştirebilmekte, yeni düşünceler üretebilmekte ve o anki deneyimlerini değerlendirmeye yönelik içsel standartlar geliştirebilmektedir. Bu üçlü modeldeki iki önemli çevresel güç de rastlantısal olaylar ve karşılaşmalardır. Sosyal bilişsel kurama göre insanların kendi yaşamlarının doğası ve niteliği üzerinde etkide bulunma kapasitesi vardır. Bu nedenle insanlar sosyal sistemlerin hem ürünü hem de üreticisidirler. Kuramın dayandığı bir diğer varsayımda insanların kendi davranışlarını hem içsel hem de dışsal faktörler aracılığıyla düzenleyebiliyor olmasıdır. Diğer bir deyişle insanoğlu kendi kendini düzenleme kapasitesine sahiptir. İnsanın doğası. Bandura, Skinner'ın insan davranışlarının tamamıyla çevre tarafından belirlendiği yönündeki görüşüne kesin bir biçimde karşı çıkmıştır. Davranışın hem içsel hem de dışsal etmenler tarafından belirlendiğini öne süren Bandura, bu ilkeyi karşılıklı belirleyicilik olarak adlandırmıştır. Karşılıklı belirleyicilik. Karşılıklı belirleyicilik ilkesine göre insan davranışı, çevre, davranış ve kişi olmak üzere üç değişkenin etkileşiminin bir sonucudur. Bandura'ya göre inançlar, düşünceler, beklentiler gibi kişisel değişkenler, bireyin davranışı ve çevre karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Davranışın çevre tarafından belirlendiği fikrini reddeden bu görüş, çevre, davranış ve bireyi sürekli etkileşim halinde olan ve birbirlerinde değişimlere yol açabilen etkenler olarak ele almaktadır. Bu nedenle davranışın çevrenin, çevre de davranışın biçimlenmesinde etkili olabilir. Aynı şekilde çevre bireysel özellikleri değiştirebileceği gibi bireysel özellikler de çevreyi değiştirebilir. Örneğin televizyonda herhangi bir programı izleme davranışımızı ele alalım. Bu programı izlememize neden olan şey kişisel tercihlerimizdir. Ancak bu tercihimizle birlikte çevre üzerinde de bir etkiye de sahip oluruz. Programın izlenme oranına yaptığımız katkı ile programın yayınlanmaya devam etmesine neden oluruz. Bu programı izleme davranışımızın dışsal güçlerden etkilendiği de açıktır. Nitekim televizyonda yayınlanmayan bir programı seçip izleme şansımız olamaz. Üçlü karşılıklı belirleyiciliği daha derinlemesine incelemek için süpermarkette annesinin kendisine istediği bir şeyi alması için ağlayıp sızlayan bir çocuk örneğini ele alalım. Bu örnekte çocuğun davranışı, parantez içerisinde ağlaması, anne için dışsal bir olaydır. Anne, çocuğunun isteğini yerine getirirse, annenin davranışı üzerinde çevrenin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk açısından ele aldığımızda da, çocuğun davranışı ile çevreyi biçimlendirdiği söylenebilir. Aynı şekilde anne de davranışı ile çevre üzerinde bir etkiye sahip olmaktadır. Annenin bu davranışı sonucunda çocuğun isteklerini ağlayarak ifade etme davranışı artacaktır. Burada da çevrenin, parantez içerisinde annenin davranışının, çocuğun düşünce, inanç ve beklentilerinin biçimlenmesine yol açtığı görülmektedir. Çocuk istediği şeyi elde etmenin yolunun ağlamak olduğunu öğrenecektir. Annenin bu ihtimali bilerek böyle bir alışkanlığa yol açmamak için çocuğunun isteğini yerine getirmediğini varsayalım. Bu durumda annenin davranışı üzerinde düşünceleri ve inançları gibi kişisel etkenlerin etkili olduğu söylenebilir. Ancak bu davranışıyla anne yine çevre üzerinde bir etkiye neden olmakta ve çocuğunun davranışlarını biçimlendirmektedir. Çevre, davranış ve birey her ne kadar birbirlerini etkileyerek insan davranışlarını belirleseler de bu üç etkenin her biri her zaman aynı düzeyde etkiye sahip değildir. Karşılıklı belirleyicilik içindeki bu üç etkenden hangisinin hangisini etkileyeceğini belirleyen şey, hangi etkenin daha güçlü olduğudur. Bazen çevresel, bazen ise içsel faktörler daha baskın olabilmektedir. Yukarıdaki örnek açısından düşünüldüğünde, eğer anne çocuğunun isteklerini ağlayarak ifade etme davranışını pekiştirmemesi gerektiği yönünde kararlı bir düşünceye sahip ise, ağlasa da onun isteğini yerine getirmeyecektir. Diğer bir deyişle, içsel faktörler baskın gelecektir. Anne çocuğun gürültüsüne ve sızlanmalarına dayanamayarak onun isteğini yerine de getirebilir ki bu durumda dışsal faktörlerin daha baskın olduğu söylenebilir. Davranışın bilişsel nedenleri. Bandura'nın kuramı temelde davranışçı bir kuram olmanın yanında radikal davranışçılığın aksine kişiliğin ve davranışın bilişsel boyutuna vurgu yapmaktadır. İnsanların daha düşük düzeydeki hayvanlardan farklı olarak sembolleştirme ve öngörü kapasitelerine sahip olduğunu belirten Bandura, bu kapasiteleri sayesinde insanların sorunlar karşısında her defasında deneme yanılma yolunu kullanarak çözüme ulaşmaya çalışmadıklarını belirtmiştir. Bunun yerine insanlar olasılıkları zihinlerinde canlandırmakta, olası çözümler geliştirmekte ve bunların sonuçları üzerine düşünebilmektedir. Bandura, bilişsel süreçlerin davranışlar üzerinde nedensel etkiye sahip olduğu yönünde kanıtlar bulunduğunu ifade etmiş ve düşüncelerin davranışları düzenleyici fikrini reddeden bir kuramın karmaşık insan davranışını açıklamakta yetersiz kalacağını belirtmiştir. Bu nedenle Bandura'nın pekiştirme tanımında bilişsel süreçlerin önemli bir yeri vardır. Pekiştirmenin bizim farkındalığımız dışında gerçekleştiğini düşünen Pavlov, Skinner, Miller ve Dollard'ın aksine Bandura, pekiştirmenin etkili olabilmesi için pekiştirildiğimiz farkında olmamız gerektiğini dile getirmiştir. Bandura'ya göre insanoğlu basit bir biçimde uyarıcıya tepki vermez, uyarıcıları yorumlar. Diğer bir deyişle birey davranışı ardından ortaya çıkan hoş sonucun farkında olduğu, neyin pekiştirildiğini bildiği ve aynı şekilde davrandığı takdirde aynı pekiştirici tekrar alacağını umduğu için dışsal uyarıcılar, parantez içerisinde pekiştireçler, davranış değişikliğine yol açmaktadır. Bu nedenle aslında davranış değişikliğine yol açan basit bir biçimde dış uyarıcılar değil, bu uyarıcıların anlamlandırılmasını ve yorumlanmasını içeren bilişsel süreçlerdir. Kişiliğin yapısı. Bandura'da Miller ve Dollard gibi kişiliğin yapısı ile ilgili soyut kavramlar öne sürmemiştir. Ancak kişinin kendi davranışlarını nasıl düzenlediğine ve kendi yeterliğine ilişkin algısına özellikle önem vermiştir. Öz düzenleme. Bandura'ya göre insanların davranışları yalnızca dışsal pekiştireçler ve cezalarla kontrol edilemez. İnsanlar davranışlarını büyük ölçüde kendileri için oluşturdukları ölçütlere göre düzenlerler. Bandura, bireyin kendi davranışlarını gözlemleyip, kendi için oluşturduğu ölçütlerle karşılaştırarak bir yargıda bulunmasını ve gerektiğinde davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirmek üzere değiştirmesini öz düzenleme olarak adlandırır. Diğer bir deyişle öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını gözden geçirmesi, değerlendirmesi, yönlendirmesi, kontrol etmesidir. Bandura, insanların kendilerini düzenlerken hem reaktif hem de proaktif stratejiler kullandıklarını belirtir. İnsanlar reaktif bir biçimde sergiledikleri davranışlar ve kendi hedefleri arasındaki farkı kapatmaya çalışır ve davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirirler. Diğer taraftan proaktif bir biçimde kendilerine yeni ve daha ileri hedefler oluşturarak bir dengesizlik durumu yaratıp yeteneklerini ve çabalarını tekrar denge kurmak, parantez içerisinde koydukları yeni hedefe ulaşmak için işe koşarlar. Bandura'ya göre davranışların düzenlenmesinde hem içsel faktörler hem de dışsal faktörler etkili olmaktadır. Dışsal faktörler öz düzenlemeyi iki şekilde etkiler. İlk olarak bize kendi davranışlarımızı değerlendirmek için bir standart sağlar. Kişinin kendine ait olduğu belirtilen ölçütler aslında çevreden, parantez içerisinde anne babadan, akranlardan, okuldan ve benzerinden öğrenilerek içselleştirilmiştir. Hangi standartları seçeceğimiz kişisel faktörlerce belirlense de, seçeneklerimiz çevresel faktörlerce sunulanlarla sınırlıdır. Dışsal faktörlerin ikinci etkisi ise pekiştirme yoluyla gerçekleşmektedir. Her ne kadar öz düzenlemede içsel pekiştirme, dışsal pekiştirmenin çok daha etkili ise de, tek başına yeterli değildir. İnsanlar ara sıra da olsa dışsal teşviklere de ihtiyaç duyarlar. Aslında dışsal faktörler ve içsel faktörler öz düzenlemede etkileşim halindedir. Öz düzenleme sürecini etkileyen 3 içsel gereklilik vardır. Bunlar kendini gözleme, kendini değerlendirme ve kendine tepkide bulunma gereklilikleridir. Her şeyden önce kişi kendi performansını gözlemleyebilmelidir. Kişinin yaptığı bu gözlem bütünsel ve kesin olmak zorunda değildir. Neyi gözlediğimiz, ilgilendiğimiz şeye ve hali hazırdaki kendilik algımıza bağlıdır. Kendini gözleme, öz düzenleme için yeterli değildir. Kişi aynı zamanda kendi davranışını da değerlendirmelidir. Bandura'ya göre insanlar yalnızca kendi davranışları üzerinde düşünme kapasitesine değil, aynı zamanda kendi davranışlarını değerlendirme kapasitesine de sahiptir. Değerlendirme süreci kendi ölçütlerimize, kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza ve performansa biçtiğimiz değere bağlıdır. Öz düzenlemedeki üçüncü ve son içsel faktör ise kendine tepkide bulunmadır. Kişi kendi davranışlarına, bu davranışların kendi standartlarının ne ölçüde uygun olduğuna bağlı olarak olumlu ya da olumsuz tepkide bulunabilir. Diğer bir deyişle, kişi kendi davranışları için kendini pekiştirici ya da kendini cezalandırıcı bir tepkide bulunur. Bandura'ya göre insanlar, davranışa ilişkin ahlaki standartlar aracılığıyla da davranışlarını düzenlerler. İnsanlara zarar vermemek ve onlara proaktif bir biçimde yardımcı olmak, ahlakın iki temel boyutudur. Öz düzenleyici mekanizmalarımıza uygun bir biçimde davranmadığımız sürece, bu mekanizmalar diğer insanlar üzerinde bir etkiye sahip olmayacaktır. Bandura, vicdan ya da süper ego gibi davranışlarımızı kaçınılmaz bir biçimde ahlaki standartlara uydurmaya çalışan içsel bir kontrol aracına sahip olduğumuz fikrine katılmamaktadır. Ahlaki ilkelerin ahlaki davranışı yordamasının bu ilkeler davranışa dönüştürüldüğünde mümkün olduğunu belirten Bandura, öz düzenleyici ilkelerin otomatik bir biçimde değil, ancak harekete geçirildiklerinde işlediklerini belirtmekte ve bu durumu seçici aktivasyon olarak adlandırmaktadır. Güçlü ahlaki inançlara sahip insanların aynı zamanda nasıl zalimce davranabildiklerini, içsel kontrolün çözülmesi kavramıyla açıklayan Bandura, İnsanların davranışlarının ahlaklılığı konusunda kendilerini haklı görmeden bu tip davranışlar sergilemediklerini belirtmektedir. İnsanlar yaptıkları bu davranışları kendilerine haklı göstererek kendilerini ve davranışlarının sonucunu birbirinden ayırmakta, parantez içerisinde içsel kontrolün çözülmesi ve kötü davranışlar sergilemekle birlikte ahlaki standartlarını korumayı sürdürebilmektedir. İçsel kontrolün çözülmesi ya da seçici bir biçimde aktive edilmesinin farklı yolları mevcuttur. İnsanlar davranışlarını ahlaki olarak haklı gösterecek şekilde yeniden tanımlayabilirler. Davranışlarının sonucu yadsıyabilir, minimize edebilir ya da çarpıtabilirler. Suçu davranışlarının kurbanına yükleyebilir ya da onları kişiliksizleştirebilirler. Davranışın sorumluluğunu başkasına yükleyebilir ya da sorumluluğu kimsenin sorumluluğu sayılamayacağı şekilde yayabilirler. Öz yeterlik. İnsanlar yeteneklerini aştığını düşündükleri faaliyetlerden kaçınırken, yapabileceklerini düşündükleri görevleri üstlenme eğilimi sergilerler. Davranışlarımızı etkileyen en önemli etkenlerden biri de çevrenin talepleriyle baş etme potansiyelimize ilişkin algımızdır. Bandura, öz yeterliği bireyin belli bir performansı meydana getirmesi için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı bir biçimde yapma kapasitesine ilişkin algısı olarak tanımlamıştır. Diğer bir deyişle öz yeterlik, bireyin karşılaşabileceği çevresel olayların üstesinden gelmede ne derece başarılı olabileceğine yönelik yargısıdır. Öz yeterlik, bireyin sahip olduğu becerilerle değil, sahip olduğu bu becerilerle neler yapabileceğine ilişkin algısı ile ilgilidir. Bunun yanında Bandura, yetkinlik beklentisi ve sonuç beklentisini birbirinden ayırmaktadır. Algılanan öz yeterlik, parantez içerisinde yetkinlik beklentisi, bireyin belli bir düzeyde performansı yerine getirme kapasitesine ilişkin algısı iken, sonuç beklentisi, bireyin bu davranışının doğuracağı olası sonuca ilişkin yargısıdır. Burada sonuç sözcüğü davranışın başarıyla tamamlanması şeklinde anlaşılmamalıdır. Sonuç ile kastedilen şey, davranışın ardından ortaya çıkacak durumdur. Örneğin bir çocuğun ağaca tırmanıp yukarıdaki dallardan birinde mahsur kalan bir kediyi oradan alıp aşağıya indirebileceğini düşünmesi, onun yetkinlik beklentisidir. Parantez içerisinde algılanan öz yeterliğidir. Diğer taraftan bu davranış sonucunda arkadaşları tarafından alkışlanma, onların övgü ve onayını alma ve böyle bir başarı sonrasında öz duyum yaşama beklentisi ise sonuç beklentisidir. Bu durumda hem yetkinlik beklentisi hem de sonuç beklentisi kişinin belli bir performansı sergilemeye girişmesini yordamada etkili olacaktır. Ancak Bandura, yetkinlik beklentisinin sonuç beklentisine göre davranışı daha iyi yordadığını belirtmektedir. Yüksek bir yetkinlik beklentisine sahip olan kişiler, belirli bir hedefe ulaşmada ya da sorunlarıyla başa çıkma çabalarında kararlı ve ısrarcı olurlar. Diğer yandan düşük, öz yeterlilik algısına sahip bireyler ise, üstesinden gelemeyeceklerini düşündükleri zor işleri yapmaktan kaçınır, bu yönde çaba göstermezler ve çabucak vazgeçme eğiliminde olurlar. Bandura, bireyin öz yeterlik algısının 4 temel kaynaktan elde edilen bilgilere dayandığını belirtmiştir. Bunlar, tamamlanmış başarılı performanslar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durumlardır. 1. Tamamlanmış başarılı performanslar. Geçmişteki başarılı performanslar kişisel üstünlük deneyimlerine dayandıkları için öz yeterlik algısının en etkili bilgi kaynağıdırlar. Başarılı deneyimler kişinin yetkinlik beklentisinin artmasını sağlarken üst üste yaşanan başarısızlıklar, özellikle de bu başarısızlıklar ilk denemelerde gerçekleşirse ve yeterince çabalamamaktan ya da olumsuz dış koşullardan kaynaklanmıyorsa yetkinlik beklentisini düşürür. Daha önce yaşadığı başarılarının sonucunda kişi kendisiyle ilgili olumlu yetkinlik beklentisi geliştirecek ve geçmişte elde ettiği bu başarıyı yine elde etme beklentisi içinde olacaktır. Başarılı performansların yetkinlik beklentisini artırması, başarılan görevin zorluğuyla doğru orantılı olacaktır. Benzer şekilde kişinin kendi başına üstesinden geldiği görevler, başkalarından yardım alarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde tamamladığı görevlere oranla yetkinlik beklentisini daha çok artıracaktır. Daha önce de değinildiği gibi, kişi tüm çabasını sergilediği halde başarısız olduğunda yetkinlik beklentisi düşecektir. Özellikle de bu başarısızlık, kişi bir yetkinlik duygusu kazanmadan oluşursa, bunun öz yeterlik algısını düşürücü etkisi daha fazla olacaktır. Tekrarlanan başarılı performanslar neticesinde gelişen yetkinlik beklentisinden sonra, ara sıra meydana gelen başarısızlıkların çok fazla olumsuz etkisi olmayacaktır. Bireyi yeterli çaba ile en zor engellerin bile üstesinden gelinebileceği deneyimini yaşamışsa, ara sıra yaşayacağı başarısızlıklar öz yeterlik algısını düşürmeyecektir. 2. Dolaylı yaşantılar. Kişinin kendi deneyimleri kadar etkili olmasa da dolaylı yaşantılar da yetkinlik beklentisini önemli ölçüde etkiler. İnsanlar kişisel yetkinlikle ilgili birçok yargılarını dolaylı yaşantılardan edinmektedirler. Diğer insanların olumsuz sonuçlar yaşamaksızın güçlüklerin üstesinden gelebildiğini görmek, gözlemcilerde eğer yeterince çaba harcar ve sabırlı olurlarsa kendilerinin de bunu başarabileceği beklentisini geliştirebilir. Kişi çoğunlukla da kendisiyle benzer özelliklere sahip kimselerin başarılı performanslarını gözleyerek aynı şeyleri yapabileceği inancı taşır. Gözlenen modelin başarısız performansları da kişinin öz yeterlik algısını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak başkalarının başarılı performanslarını izleyerek dolaylı yaşantılar edinilen yetkinlik beklentisi, kişinin kendi başarıları yoluyla edindiği yetkinlik beklentisi kadar güçlü değildir. Bu nedenle de kişinin yaşayacağı başarısız deneyimlerin bu yolla edindiği öz yeterlik algısı üzerindeki olumsuz etkisi çok daha fazla olacaktır. Diğer yandan gözlenen modelin performansının başarısız olması durumunda ise tersi söz konusu olacak ve özellikle kişi kendi özelliklerine yakın özelliklere sahip bir modelin başarısız performansına şahit olduğunda bu onun öz yeterlik algısı üzerinde kuvvetli bir olumsuz etkiye neden olacaktır. 3. Sözel ikna. Kişinin yetkinlik beklentisi diğer insanlar tarafından verilen mesajlardan da etkilenir. Sözel iknanın kalıcı öz yeterlik algısı üzerindeki etkileri sınırlı da olsa, belirli koşullar altında diğer insanların kişinin başarılı olacağına ya da başaramayacağına ilişkin destekleyici ya da cesaret kırıcı ifadeleri, kişinin yetkinlik beklentisini artırabilir ya da azaltabilir. Ancak bu şekilde elde edilen yetkinlik beklentisi, bireyin kendi başarılı deneyimleri sonucunda elde ettiği yetkinlik beklentisinden daha zayıftır ve olumsuz yaşantılardan kolayca etkilenebilir. Çevresi tarafından üstesinden gelmesi gereken bir görevi başarıyla tamamlayabilmek için gereken kapasiteye sahip olduğuna ikna edilen bir kimse, kendi yetersizliği konusunda düşünüp durmaktan vazgeçip o işi başarmak için daha fazla çaba harcayacaktır. Ancak bu sözel iknanın gerçekçi sınırlar içinde olması önem taşımaktadır. Gereğinden fazla cesaretlendirilen birey, gerçekçi olmayan bir öz yeterlik algısı geliştirebilir ve küçük bir başarısızlık sonucunda bile sahip olduğu yetkinlik beklentisini çabucak yitirebilir. Sözel ikna, gerçekçi boyutlarda olduğunda olumlu etkileri olacaktır. Bir görevi başarabileceği konusunda ikna edilen kişi, herhangi bir sorun olduğunda yetersiz olduğuna inanan kişiden daha kararlı, ısrarlı ve neticesinde de çok daha başarılı olacaktır. Ancak gerçekçi olmayan sözel ikna, kişinin başarısızlık yaşaması durumunda ikna eden kişiye ve kişinin kendi yetkinliğine olan güvenini ciddi anlamda sarsabilir. 4. Fizyolojik durum. Fizyolojik ve duygusal durumlarda kişinin öz yeterlik algısını etkileyebilmektedir. İnsanlar yoğun korku, kaygı ya da yüksek düzeyde stres yaşadıklarında yetkinlik beklentileri düşebilmektedir. İnsanlar stresli durumlarda bedenlerindeki tepkileri yetersizlik belirtisi olarak değerlendirebilmektedir. Kişi stresli bir durumda yaşadığı bedensel tepkileri kaygı olarak yorumladığında yapacağı işin üstesinden gelemeyecek kadar gergin olduğunu düşünebilir. Gerilimli ve yorucu durumlar kişinin uyarılmışlık düzeyini artırır. Yüksek uyarılmışlık düzeyi, performansı olumsuz yönde etkilediği için uyarılmışlık düzeyinin artmış olması, tehdit edici durumlarla başa çıkmada algılanan öz yeterliği olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak orta düzeyde kaygının performansı olumlu yönde etkilediği unutulmamalıdır. Birey çok fazla kaygılı ve huzursuz değilse daha başarılı olur. Aşırı kaygının azaltılmasının ve gevşemenin performansı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Kişiliğin gelişimi. Bandura'ya göre insan davranışlarının nedeni ve kişiliğin gelişimi kişinin öğrenme tarihçesinde yatar. Ancak Bandura'nın öğrenme konusundaki görüşleri radikal davranışçılıktan oldukça farklıdır. Skinner'ın aksine Bandura, öğrenmenin gerçekleşmesi için davranışın kişi tarafından sergilenmesi ve ardından da pekiştirilmesi gerektiğine katılmamaktadır. Bandura, tepkisel ve edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeyi kabul etmekle birlikte, öğrenmenin tepkisel ya da edimsel koşullanmayla sınırlı olmadığını, hatta insan öğrenmelerinin büyük bir kısmının model alma yoluyla, parantez içerisinde gözlem yoluyla, dolaylı bir biçimde gerçekleştiğini belirtmiştir. Gözlem yoluyla öğrenme. Bandura'ya göre başkalarının davranışlarını gözleyerek, duyarak ya da okuyarak da birçok şeyi model alma yoluyla dolaylı olarak öğrenmemiz mümkündür. İnsanlar doğrudan deneyimleri neticesinde bir şeyler öğreniyor olsalar da, öğrenmiş oldukları pek çok şeyi başkalarını gözleyerek edinmektedirler. Bandura, bilginin yalnızca kişinin kendi davranışlarının etkisiyle edinilmediğini ve eğer öyle olsaydı bilişsel ve sosyal gelişim sürecinin aşırı derecede yorucu olacağını ve gelişim seviyesinin çok geri olacağını belirtmiştir. Çünkü insan davranışlarının çoğu pekiştirme ve cezalandırma yoluyla öğrenilmeyecek kadar karmaşıktır. Bandura, pek çok karmaşık davranışın pekiştireçlerle biçimlendirilmesinin çok fazla zaman alacağını, oysa davranışların çoğunun diğer insanları gözleyerek öğrenildiğini öne sürmekte ve yaparak öğrenme ve dolaylı öğrenmeyi birbirinden ayırmaktadır. Yaparak öğrenmede birey kendi davranışlarının sonuçlarından öğrenirken, dolaylı öğrenmede diğer bireylerin davranışlarının sonuçlarından öğrenmektedir. Yaparak öğrenmede, edimsel koşullanmada olduğu gibi kişinin davranışı en az bir kez ortaya koyması ve ardından da pekiştirilmesi gerekmektedir. Dolaylı öğrenmede ise kişinin davranışı bizzat yapma zorunluluğu yoktur. İnsanlar diğer insanların davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözleyerek birçok davranışı yapmayı ya da bu davranışlardan kaçınmayı öğrenebilmektedir. Gözlem yoluyla öğrenmenin temelinde model alma vardır. Model alma basit bir biçimde diğer insanların davranışlarını taklit etmek anlamına gelmektedir. taklit etmek anlamına gelmemektedir. Model alma, diğerlerinin davranışlarının gözlemlenmesini, bu davranışların bilişsel temsilcisinin oluşturulmasını ve depolanmasını ve istenildiğinde tekrar hatırlanarak üzerinde düşünülmesini içeren bilişsel bir süreçtir. Model almayı etkileyen bazı faktörler vardır. Genel olarak insanlar kendi özelliklerine yakın özelliklere sahip olduğunu düşündükleri insanları daha fazla model almaktadır. Diğer yandan güçlü, ünlü ve statü sahibi modellerin gözlemci üzerindeki etkisi güçlü olmayan, ünlü olmayan ve statü sahibi olmayan kimselere nispeten daha fazla olmaktadır. Ancak gözlemci, güçlü modelden gözlediği ve öğrendiği davranışını performansa dönüştürmede başarısızlık yaşarsa, gözlemci davranışı yapmaktan vazgeçmekte ve modelin gözlemci üzerindeki etkisi de azalmaktadır. Gözlem yoluyla öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar. Bandura, gözlem yoluyla öğrenmeyi sağlayan şeyin modelden edinilen dolaylı yaşantılar olduğunu belirtmiştir. Örneğin diğer insanların davranışlarının iyi sonuçlar doğurduğuna şahit olmak, gözlemcinin benzer şekilde davranma olasılığını artırmaktadır. Bandura bu olguyu dolaylı pekiştirme olarak adlandırmaktadır. Pekiştirmenin davranışı güdüleyici bir etkisi olduğu için dolaylı pekiştirme de dolaylı güdülenmeye yol açacaktır. Diğer bir deyişle kişi gözlediği modelin sergilediği davranış neticesinde ulaştığı hoş duruma kendisi de ulaşmak isteyecek, bunun da harekete geçirici, güdüleyici bir işlevi olacaktır. Benzer şekilde diğer insanların davranışlarının olumsuz sonuçlar doğurduğuna şahit olmak da gözlemcinin benzer şekilde davranma eğilimini azaltmaktadır. Bu etkiyi de dolaylı ceza olarak adlandıran Bandura'ya göre toplumsal değerlerin bireylere aktarılmasında dolaylı pekiştirme ve dolaylı cezanın önemli bir rolü vardır. Dolaylı yaşantılardan biri de duygusal tepkilerimizin gelişmesi ve düzenlenmesinde önemli bir role sahip olan dolaylı duygulanımdır. İnsanlar genellikle hoş ya da nahoş deneyimler yaşarken kimi duygusal tepkiler de sergilerler. Gözlemciler bu duygusal dışa vurumdan kolaylıkla etkilenebilmektedir. Dolaylı duygulanım sayesinde insanlar aynı şeylerin başlarından geçmesine gerek kalmaksızın nelerin zevk verişi, nelerin acı verici olduğunu öğrenmektedir. Dolaylı duygulanımın bir diğer önemli fonksiyonu da empatinin ayrılmaz bir parçası olmasıdır. Ancak dolaylı duygulanımın faydaları olduğu gibi zararı da vardır. İşlevsel olmayan birçok korku da bu yolla edinilmektedir. Birçok insan kendilerini doğrudan bir yaşantı geçirmedikleri halde modellerin olumsuz yaşantılarına tekrar tekrar şahit olarak bir nesneden, durumdan, yerden ya da kişiden korkmayı öğrenebilmektedir. Modelin davranışları, ses tonu, jest ve mimikleri gözlemcinin dolaylı yaşantı kazanmasına yol açmakta ve bu şekilde gözlemci modelin sahip olduğu korkulara sahip olabilmektedir. Gözlem yoluyla öğrenme süreçleri. Bandura'ya göre öğrenme geniş anlamda çevresel davranışlar ve davranışların yapısı ile ilgili bilginin bilişsel temsilcisinden oluşturulduğu, davranışlara rehberlik eden bilişsel bir süreçtir. Gözlem yoluyla öğrenme, dikkat, hatırda tutma, davranışı meydana getirme ve güdülenme olmak üzere dört temel süreci kapsar. Dikkat süreci. Gözlem yoluyla öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öncelikle gözlemcinin model aldığı davranışa dikkat etmesi ve davranışı doğru bir biçimde algılaması gerekir. Dikkati etkileyen faktörlerin kimi gözlemci ile kimi de modelle ilgili faktörlerdir. Daha sık ilişkiye geçtiğimiz kişileri daha fazla gözleme şansımız olduğu için bu insanların davranışlarının dikkatimizi çekme olasılığı daha fazladır. Bununla birlikte gözlemciler genellikle çekici, statüsü yüksek, ünlü ve ilginç modellere dikkat etmektedir. Bireyin modelin davranışından etkilenmesinde modelin özellikleri kadar gözlemcinin özellikleri de etkilidir. Gözlemcinin geçmiş yaşantıları, ön bilgileri ve beklentileri dikkatini ve algısını etkiler. Diğer yandan gözlenecek davranışın gözlemcinin amacına uygun olması da dikkati artırmaktadır. Gözlemci kendi amacına uygun etkinliklere daha fazla dikkat edecektir. Hatırda tutma süreci. Gözlem yoluyla edinilen bilgilerin yeni davranış örüntülerine dönüşmesi için bu örüntülerin bilişsel temsilcilerinin oluşturulması gerekir. Diğer bir deyişle gözlemcinin şahit olduğu davranışı hatırlaması gerekmektedir. Bu süreç dikkat edilip doğru bir biçimde algılanan davranışın sembolik kodlamasını ve zihinsel olarak tekrar edilmesini içermektedir. Model alınan davranışın hatırda tutulması için gözlenen davranışın uzun süreli bellekte kodlanması ve depolanması gerekir. Bilgi görsel ya da sözel olarak iki yolla sembolleştirilebilmektedir. Ancak Bandura'ya göre davranışları düzenleyen bilişsel süreçlerin çoğu sözeldir. Hatırda tutma süreci, gözlemcinin bilgiyi sözel kodlara dönüştürerek aklında tutmasını ve daha sonra performansa dönüştürmesini olanaklı kılar. Bilginin hatırlanması, modelin davranışının kodlanması ve düzenlenmesinin yanı sıra davranışın açık ya da örtük bir biçimde tekrar edilmesini gerektirir. Davranışı meydana getirme süreci. Bu aşama öğrenilenlerin performansa dönüştürülmesini içerir. Gözlemci modelin davranışlarına dikkat edip doğru bir biçimde algıladıktan ve bu davranışın bilişsel temsilcisini oluşturup uzun süreli belleğine yerleştirdikten sonra davranışı meydana getirmeye hazırdır. Model alınan davranış bellekteki kodlamaya uygun olarak performansa dönüştürülür. Davranışı meydana getirme sürecinde gözlemci kendi performansını gözleyerek modelin davranışlarına ilişkin belleğindeki kodlar ile karşılaştırır. Kendi performansı ile modelin davranışına ait kodlama arasında fark olduğunda davranışı düzenleme işlemleri başlar. Davranışı düzenleme işlemi, gözlemcinin davranışı model alınan davranışa benzeyinceye kadar sürer. Güdülenme süreci. Dikkat ve hatırda tutma süreçleri davranışın kazanılmasını sağlayabilir ama öğrenilenlerin performansa dönüşmesi için güdülenmeye ihtiyaç vardır. Bandura, öğrenme ve performansı birbirinden ayırmaktadır. Gözlem yoluyla edinilen davranışların mutlak davranışa dönüştürülmesi zorunluluğu yoktur. Bandura'ya göre yeni davranışları ya da becerileri gözlem yoluyla edinebiliriz. Ancak bu davranışları yapmaya ihtiyaç duyuncaya ya da güdüleninceye kadar performans olarak göstermeyiz. Güdülenme süreci öğrenilen davranışın performansa dönüştürülmesinde harekete geçirici bir rol oynar. Diğer yandan daha önce de değinildiği gibi Bandura'ya göre bireyin davranışı yapmaya güdülenmesi için davranışı doğrudan yaparak ödül alması gerekli değildir. Modelin davranışı neticesinde ödüllendirildiğini gören bir gözlemci modelin davranışını tekrarlayabilir. Diğer bir deyişle gözlemci davranış sonucunda pekiştireç alacağını tahmin ederse gözleyerek öğrendiği davranışı sergilemeye güdülenecektir. Rastlantısal olaylar ve karşılaşmalar. Her ne kadar insanlar kendi yaşamları üzerinde önemli ölçüde kontrol sahibi iseler de, olası tüm çevresel değişimleri tahmin etmek ya da yordamak şansına sahip değildirler. Bandura, rastlantısal olayların ve karşılaşmaların önemi üzerinde ciddiyetle duran tek kişilik kuramcısıdır denilebilir. Bandura, rastlantısal karşılaşmayı, birbirleriyle tanışmayan insanların niyetlenilmemiş karşılaşmaları, rastlantısal olayları ise beklenmedik ve niyetlenilmemiş çevresel deneyimler olarak tanımlamıştır. İnsanlar her gün belli ölçüde yaşadıkları tesadüfi olaylardan ya da karşılaşmalardan etkilenmektedirler. Ya da bir kimsenin eşi, işi ya da ikamet ettiği yer planlanmamış ve beklenmeyen bir karşılaşmanın sonucu seçilmiş olabilir. Örneğin çok başarılı bir örnek, bir öğrenci olan Paul Watkins'in yaşamı, taşındığından bir haber olduğu eski bir arkadaşını ziyarete gittiğinde, onun kaldığı yerin yeni sakinleriyle tanıştıktan sonra bütünüyle değişmiştir. Burada bir seri katil topluluğu olan Charles Manson ve ailesiyle tanışan Watkins, bu ailenin bir üyesi olmuş ve oldukça kötü suçlara ortaklık etmiştir. Bir diğer örnek, organik sentezde önemli ayraçlar olan bor ve fosfor bileşiklerini geliştirdiği için Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Herbert Brown'un hikayesidir. Brown'un bu alanda kariyer yapmayı tercih etmesinin nedeni kız arkadaşının kendisine aldığı mezuniyet hediyesidir. Üniversitenin kitapçısındaki en ucuz kitabı seçmek zorunda kalan kız arkadaşı bir anlamda Herbert Brown'un kaderini de belirlemiştir. Ancak Bandura'nın belirtmek istediği kişiliğimizin tamamıyla tesadüfi olaylara ya da karşılaşmalara bağlı olduğu değildir. Daha önce de belirtildiği gibi davranışlarımız, bireysel özelliklerimiz ve çevre arasında üçlü bir karşılıklı nedensellik söz konusudur. Bu nedenle de tesadüfi olayların kişiliğimiz ve davranışlarımız üzerindeki etkisi ancak bu üçlü belirleyicilik kapsamında niyetlenilmiş olayların etkileri kadar olabilir. Somut olarak örneklendirmek gerekirse, Herbert Brown, söz konusu kitabı hediye olarak aldığı için bu alana yönelmiş olabilir. Ancak Brown'un tercihinde ve başarısında bireysel özelliklerinin de etkisi vardır. Louis Pasteur'un "Şans yalnızca ona hazır olanlara iltimas geçer" sözüne atıfta bulunan Bandura, kişinin tesadüfi olaylar karşısında tamamen pasif olmadığını belirtmiştir. Bandura'ya göre tesadüfi olaylar ve karşılaşmalar kontrol edilemez nitelikte de değildir. İnsanlar kendileri için arzulanır olan olayların ve karşılaşmaların gerçekleşme ihtimalini artıracak davranışlarda bulunarak ve tercihler yaparak ya da hoş olmayacak tesadüfi karşılaşma ya da olayların gerçekleşme olasılığını tahmin edip, bu olaylardan ve karşılaşmalardan kaçınmalarına yardımcı olacak adımlar atarak kendi şanslarını yaratabilirler. Diğer taraftan bu kavramlara kişilik gelişiminde önemli rol biçmekle Bandura'nın psikolojinin tesadüfi olayları yordaması gerektiğini belirttiğini düşünmek yanlış olur. Bandura yalnızca böyle olayların kişilik gelişimi ve davranışlar üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirmiştir. Eleştiriler ve değerlendirme. Kuramını ortaya koyarken kuram oluşturmanın iki temel bileşeni olan yenilikçi spekülasyonları ve kesin gözlemleri çok iyi dengeleyen Albert Bandura, insan davranışının karmaşık ve önemli bir yönü olan bilinçli ve bilinç dışı çatışmaları önemsemekle ve psikanalize karşı aşırı ön yargılı olmakla eleştirilmektedir. Bandura önerdiği sınanabilir hipotezlerle ve bunları sınayarak ortaya koyduğu ampirik sonuçlarla bilimsel açıdan oldukça güçlü bir kuram oluşturmuştur. Kuramında yer alan hipotezler, başka araştırmacılar için de zengin bir kaynak niteliği kazanmıştır. Bandura'nın kuramı, terapistler, öğretmenler ve ebeveynler açısından bakıldığında uygulama açısından güçlü bir kuramdır. Onun yeni davranışların kazanılması ve korunması, öz yeterlik ve öz düzenleme konularındaki görüşleri ve önerileri uygulamada faydalı bir rehber işlevi görmektedir. Bandura'nın radikal davranışçılığın aksine öğrenmede bilişsel süreçleri dikkate alan yaklaşımı, davranışçı psikolojiye önemli açılımlar sağlamıştır. Davranışçı yaklaşıma bilişsel değişkenleri ekleyerek davranışçılığın ele aldığı olguları genişletmiştir. Bu şekilde Bandura, bugün bilişsel davranışçı olarak anılan ve içinde Julian Rother, Walter Mischel, David Mankebun, Aaron Beck ve Albert Ellis'in de sayılabileceği önemli kuramcıların katkılarıyla oluşan yaklaşımın temellerini atan önemli isimlerden biri olmuştur. Ayrım sonu. Sayfa 223.